Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 51. Ayrım. Hannah'ın neşterine yol göstermek üzere Tayita'nın kasık bölgesine siyah boyayla çizgiler ve semboller yapıyordu. İşini bitirip kenara çekildiğinde Tayita'nın kasığında yüzlerce minik nokta kanıyordu ve Tayita çektiği ızdıraptan kan ter içinde kalmıştı. O toparlanırken dört cerrah Ray'nin vardığı sonuçları tartışmaya başladılar. Hannah, diğerlerine, "Neyse ki elimizde her zamankinden fazla tohum var," dedi. "Ekim yapmamız gereken alan daha önce hesapladığımdan büyük. Yeni dişler için gereken tohumları da hesaba katarsak bütün harmanı kullanmamız gerekecek." Gerçekten öyle. Açık alan çok geniş ve iyileşme süreci daha önceki hastalarımızınkinden uzun sürecek, dedi Gibba'da. Bu arada yaraya bulaşma olmadan idrar ve dışkı kanallarını ayırabilecek miyiz? Anüs işin içine girmeyecek ve her zamanki işlevini yerine getirecek. Ancak idrar yoluna bakır bir boru yerleştirmek niyetindeyim. Başlangıçta idrar borudan atılacak. Ama tohumlar tutup da açık yaranın üstünü kaplar kaplamaz organın normal büyümesini sağlamak için çıkartacağız. Konu kendisi olduğu halde Tayita'da bu tartışmayı tarafsız bir şekilde izlemeyi, hatta ötekilerin beğendiği katkılarda bulunmayı başarıyordu. Ameliyatın tüm yönleri bütün ayrıntılarıyla konuşulduktan sonra Assem son kez ona döndü. "Acıyı bastırmak için kullanabileceğim bitkiler var ama belki gerek kalmaz. Doktor Ray sizi muayene ederken acıyı kontrol etme tekniğinize hayran kaldım. Bunu ameliyat sırasında da kullanabilir misiniz? Yoksa iksirlerimden hazırlayayım mı sizin için?" "Eminim ki onlar daha etkilidir ama acıyı kendim kontrol etmeyi tercih ederim. Tekniğinizi büyük bir dikkatle izleyeceğim." Hannah sonuca varmak üzere muayeneyi bitirip Tayita'ya odasına gidebileceğini söylediğinde öğleden sonranın ortasına gelmişlerdi. Tayita çıkarken Hannah, "Doktor Assem bitkisel bir iksir hazırlayıp küçük yeşil bir şişeyle yatağının yanına bıraktı. Bir çanak ılık suyla iç onu. Bağırsaklarını çalıştırıp ameliyata hazırlayacak. Ve lütfen bu gece ve yarın sabah başka hiçbir şey yiyip içme. Sabah gün ışığı yeterli olur olmaz başlamak niyetindeyim. Kendimize bol zaman tanımak zorundayız. Ne gibi beklenmedik güçlüklerle karşılaşacağımızı kestirmeye imkan yok. Ameliyatı gün ışığında bitirmemiz şart. Yağ kandillerinin ışığı yeterli olmaz." Tayita, "Hazır olacağım," diye garanti verdi. Ertesi sabah Tayita, Hannah'ın odasına geldiğinde kadının cerrah ekibi toplanmış bekliyordu. Tayita'nın Meren için geldikleri zamandan hatırladığı iki görevli soyunma odasına yardım etti. Tamamen çıplak kalınca onu taş masaya götürüp sırt üstü yatırdılar. Taş, altında sert ve soğuktu ama yeraltı kanallarıyla ısıtılan oda sıcaktı. Dört doktor da bellerine kadar çıplaktı ve sadece beyaz keten peştemallara sarılmışlardı. Hannah ile Ray'nin göğüsleriyle üst bedenleri genç kadınlarınki gibi diri ve yuvarlak atlıydı. Tenleri de kırışıksız, düzgündü. Tayita onların bu halde kalabilmek için kendi gizli becerilerini kullandıklarını düşündü ve kadınların ebedi güzellik düşkünlüğüne hafifçe gülümsedi. Sonra kendisini düşündü. "Burada bıçak altına yatmayı beklerken benim onlardan ne farkım var?" Gülümsemeyi kesti ve son kez odaya göz gezdirdi. Yakındaki başka bir masanın çeşitli gümüş, bakır, bronz ve cerrahi aletleriyle dolu olduğunu fark etti. En azından 50 tane parlak neşterin düzgün bir şekilde beyaz mermere dizili olduğunu görünce şaşırdı. Hannah onun ilgisini fark etmişti. "Keskin bıçaklarla çalışmayı severim," diye açıkladı. "Hem senin hem de benim rahatım açısından." Başka bir masanın başında oturmakta olan iki teknisyeni gösterdi. "Bu adamlar yetenekli bıçakçılardır. Körelen her neşteri hemen yeniden keskinleştirirler. Gün bittiğinde onlara müteşekkir olacaksın." Sonra asistanlarına döndü. "Eğer her şey hazırsa başlayabiliriz." İki erkek hasta bakıcı Tayita'nın alt kısmını keskin kokulu bir sıvıyla sildi. O anda cerrahlar da İçinde aynı sıvıdan bulunan bir çanakta ellerini ve kollarını dirseğe kadar olan kısmını yıkıyordu. Doktor Ray, Tayita'nın yanına geldi. Bir gün önce yaptığı çizikler ancak görünecek kadar solmuştu. Kadın, hepsinin üstünden bir daha geçtikten sonra kenara çekilip Hana'ya yer açtı. İlk kesiyi yapmak üzereyim Lord Tayita. Lütfen acıya karşı kendini hazırlar mısın? Tayita çıplak göğsünde yatan Losiris tılsımını sıkıca kavradı. Zihnini hafif bir sisle kapladı ve etrafını çevrileyen yüzleri belli belirsiz şekiller haline gelene kadar uzaklaştırdı. Hana'nın sesi uzaklardan gelirmiş gibiydi artık. Kadın, hazır mısın diye sordu. Hazırım. Başlayabilirsiniz. Hana ilk kesiyi yaparken hafif bir çekilme duygusu hissetti. Bıçak daha derine inince ilk acıyı hissetti ama dayanılmaz değildi. Kendini sadece onun temasını ve neşterinin ucunu algılayacak bir düzeye düşürdü. Seslerini işitebiliyordu. Zaman geçti. Hana hassas bölgelerde çalışırken bir veya iki kez acıyı keskin bir şekilde duyumsadı ama o da biraz daha derine indi. Acı azalınca yine hemen düzeyin altına gelip cerrahların konuşmalarını dinlemeye başladı. Böylece süreci izleyebiliyordu. Hana belirgin bir tatmin duygusuyla, "Pekala," dedi. "Bütün yaralı dokuyu aldık. Kateteri sokmaya hazırız. Beni duyabiliyor musun Lord Tayita?" Tayita, "Evet," diye fısıldadı. Sesi kendi kulaklarında yankılanmıştı. "Her şey umduğumdan bile iyi gidiyor. Şimdi tüpü yerleştiriyorum." Tayita onun kendi bedeninde çalıştığını hissediyor ve sadece bastırmasına gerek olmayan orta derecede bir sıkıntı algılıyordu. Hana, "İdrar artık yeni boruya bağlandı," dedi. "Artık her şey hazır. Biz laboratuvardan tohumların gelmesini beklerken sen de biraz dinlenebilirsin." Bunu uzun bir sessizlik izledi. Tayita ancak etrafında olup bitenin farkına varacağı bir derinliğe indi. Sessizlik sürüyordu ama bir tehlike veya telaş belirtisi hissetmiyordu. Sonunda odada yabancı birinin varlığını algıladı. Hana'ya ait olduğu bildiği bir ses duydu. Ama bu seferki çok farklıydı. Korku veya başka bir güçlü duygu nedeniyle titriyordu. "İşte öz," demişti kadın. Tayita kendini acıya dayanabileceği bir düzeye yükseltti. Gözlerini çok az araladı, kirpiklerinin arasından bakıyordu. Hana'nın ellerinin üstünde olduğunu gördü. İki avucuyla Meren'in göz tohumlarını koyduklarına benzeyen ama biraz daha büyük, su mermerinden çanağı tutmaktaydı. Hana çanağı Tayita'nın görüş çizgisinin altına indirdi ve Tayita, onun çanaktakileri alırken çıkardığı kazıma seslerini duydu. Birkaç saniye sonra da kasığındaki açık yarada bir serinlik ve tohumları yayan elin temasını hissetti. Arkasından aynı bölgede keskin bir batma hissi geldi. Tayita bunu maskeledi ve o arada yarı açık gözüne başka bir şey takıldı. Karşı duvarda yabancı bir figür duruyordu. Hiç ses çıkarmadan gelmişti. Uzun ve heybetli bir şekilde. Tepeden tırnağa siyah ipek bir kumaşla örtülüydü. Tek hareket her solukta belli belirsiz inip kalkan göğsüydü. Örtünün arkasındaki göğüs kesinlikle mükemmel bir kadın göğsüydü. Tayita dayanılmaz bir huşu ve korku içindeydi. İç gözünü açtı ve örtülü figürün aurası olmadığını gördü. Bunun Eos olduğundan emindi. O gölgeli görüntülerinden biri değil, bizzat kendisiyle savaşmaya geldiği cadıydı. Doğrulup oturmak ve kadına meydan okumak istedi ama trans halinden çıkmaya karar verdiği anda müthiş bir acı hissetti. Geriye sürüklendi. Konuşmak istedi ama ağzından tek kelime çıkmadı. Sadece ona bakabiliyordu. Sonra şakaklarında çok yumuşak bir dokunuş hissetti. Sanki bir perinin parmakları dokunuyordu. Bunun Hana olmadığının farkındaydı. Eos zihnine girmeye ve düşüncelerini almaya çalışıyordu. Onu engellemek için hemen zihinsel engellerini yükseltti. İpeksi dokunuş geri çekildi. Eos, Taita'nın direncini hissetmiş ve ustaca bir manevrayla yer değiştirmişti. Taita onun tekrar hamle yapmak üzere çekildiğini tahmin etti. Şimdilik Taita'nın savunmasını zarif bir şekilde yoklamakla yetinmişti. Taita, onun varlığından korkup yılması gerektiğini, kötülüğünden iğrenmesi gerektiğini biliyordu. Ama aksine ona doğru güçlü ve doğal olmayan bir çekim hissediyordu. Demeter kadının güzelliği ve onu gören tüm erkekte yarattığı etki konusunda uyarmıştı. Taita da gardını sıkı tutmaya çalışıyor ama yine de onun meşhum güzelliğine bakma arzusuyla yanıyordu. O anda Hana araya girdi ve Taita'nın manzarasını kapadı. Taita kenara çekilsin diye bağırmak istedi ama Eos artık gözünün önünde olmadığı için tekrar kendini kontrol eder hale gelmişti. Bu değerli bir keşifti. Ona baktığı takdirde kadına karşı koymanın imkansız olduğunu öğrenmişti. Zor da olsa gözünü başka yere çevirirse ona karşı çıkabilirdi. Tavana bakarak sessizce yattı ve acının yükselmesine izin verdi. O acı, Eos'un yarattığı hayvani istekle mücadele edecekti. Hana artık yarayı sarmaya başlamıştı. Taita da onun ellerine ve bedenine değen keten şeritlere konsantre oldu. İşini bitirince Hana yeniden kenara çekildi. Taita hemen karşı duvara baktı ama Eos gitmişti. Sadece belli belirsiz, pisişik bir iz bırakmıştı. Havada asılı kalan kıymetli bir parfüm kokusu gibi insanı mest eden bir izdi bu. Doktor Ray, Hana'nın yerine geçip Taita'nın ağzını açtı ve arasına tahta takavuzlar yerleştirdi. Taita, kadının forcepsle ilk dişini tuttuğunu hissetti ve o çekmeye başlamadan acıyı maskeledi. Ray işinde uzmandı. Bütün dişlerini hızla ve sorunsuz bir şekilde çekmişti. Sonra Taita ağzındaki açık yaralara tohumların yayıldığını hissetti ve yaraların dikilmekte olduğunu anladı. İki erkek hasta bakıcı Taita'yı mermer masadan yavaşça kaldırıp hafif bir sedyeye yerleştirdi. Onu odasına taşırlarken Hana da yanlarında geldi. Odada hasta bakıcıların onu yatağına yerleştirmelerine nezaret etti ve rahat etmesi, İyi bakılması için gereken düzenlemeleri yaptı. Sonunda yere yatağın yanına diz çöktü. Hasta bakıcılardan biri gece gündüz yanında kalacak. Durumunda ciddi bir değişiklik olursa hemen beni haberdar edecekler. Bir şeye ihtiyacın olursa sadece söyle yeter. Sabah akşam uğrayıp sargıları yenileyeceğim ve iyileşmeni takip edeceğim. Bundan sonra olacaklar hakkında seni uyarmama gerek yok. Himaye ettiğin adamın gözünü tohumladıktan sonra yaşadıklarını yaşayacaksın. Onun katlandığı acı ve rahatsızlığı hatırlıyorsundur. Olayların sırasını da. 3 gün boyunca nispeten acı yok. 6 gün ızdırap ve 10. gün rahatlayış. Ancak senin yaran Albay Şamses'inkinden çok büyük olduğu için ızdırabın da ona göre olacaktır. Acıyı kontrol altında tutmak için tüm becerini kullanman gerekecek. Hana'nın öngörüleri yine doğru çıkmıştı. İlk 3 gün sadece hafif sıkıntılarla geçti. Karnında tek düze bir ağrı ve idrar yaparken bir yanma hissi oluyordu. Ağzı daha çok acıyordu. Diliyle Rey'nin diş etlerine yaptığı dikişleri yoklamaya engel olmak zordu. Katı bir şey yiyemiyor, sadece et suyuyla yapılmış sebze püresiyle doyuyordu. Ayağı binbir güçlükle kalkabiliyordu. Bir çift koltuk değneği vermişlerdi ama yine de hasta bakıcının yardımı olmadan büyük abdestini yapmaya gidemiyordu. Hana sargıları değiştirmeye gelince onun çalışmasını izledi ve yaranın yumuşak, yapışkan bir kabuk bağladığını gördü. Akasya ağacının gövdesinden sızan sakıza benziyordu. Hana kabuğa zarar vermemeye dikkat etti ve keten bandajlara yapışmaması için Doktor Assem'in verdiği yağlı bir merhem sürdü. Taita 4. günün sabahında öyle şiddetli bir ızdırapla uyandı ki acıyı bastırmak için zihinsel gücünü kullanmaya fırsat bulamadan haykırmaya başladı. Hasta bakıcılar hemen yanına koştular ve Doktor Hana'ya haber ulaştırıldı. Hannah kapıda göründüğünde Taita güçlerini kullanmaya başlamıştı ve onunla aklı başında bir durumda konuşabilmek için belli bir seviyeye çekti. Hannah, kötü dedi ama böyle olacağını biliyordun. Taita, bildiğim her şeyin ötesinde diye fısıldadı. Sanki karnımda bir maden eritme potasını karıştırıyorlar. Sana bir iksir vermesi için Doktor Assem'i çağırabilirim. Hayır, bununla tek başıma başa çıkacağım. Hannah, 6 gün daha var diye uyardı. Belki de daha fazla. Dayanırım. Izdırabı korkunç ve aralıksızdı. Bütün varlığını kaplıyordu. Aklına ne Eos, hatta ne de Fen geliyordu. Her şey acıdan ibaretti. Gün içinde büyük bir çabayla dayanmayı başarıyordu. Ama uykusu gelir gelmez savunması düşüyor ve acı bütün şiddetiyle geri geliyordu. Uykusu anında açılıyor ve inlemeye başlıyordu. Assem'den uyuşturucu istemek için kıvranıyor ama bütün akli ve fiziksel gücüyle bu arzuya direniyordu. Uyuşturulmasına izin vermesinin yaratacağı tehlike acıyı bastırmaktaydı. Eos'a ve yalana karşı tek kalkanı direnciydi. 6. gün ağrılar yerini kaşıntıya bıraktı. Öyle feci bir kaşıntıydı ki ona dayanmak da neredeyse ağrıya dayanmaktan daha zordu. Sargıları koparıp atmak ve etini tırnaklarıyla parçalamak istiyordu. Sadece Hannah sargıları değiştirmeye gelince rahatlıyordu. Kirli sargıları açınca Taita'yı yatıştıran ve rahatlatan ılık bir bitki özüyle yaralarını yıkıyordu. O arada bütün kasığını kaplayan yara kabuğu, mavi göldeki timsahların derisi kadar kara ve sert bir hale gelmişti. Bu rahatlama dönemleri kısa sürüyordu. Hannah, yeni bandajı yapar yapmaz kaşıntı bütün gücüyle geri geliyordu. Taita, çıldırmanın eşiğine gelmişti. Bu ızdırap hiç bitmeyecek gibiydi. Artık günlerin hesabını şaşırmıştı. Bir aşamada Ray onu görmeye geldi. Hasta bakıcılar çenesini açık tutarken diş etlerindeki dikişleri aldı. Asıl yaranın ızdırabıyla uğraşırken Taita onları unutmuştu bile. Yine de dikişlerin alınmasıyla biraz rahatladı ve direnci arttı. Bir sabah uyandığında öyle ani bir rahatlama hissetti ki elinde olmadan inledi. Acı ve kaşıntı geçmişti. O kadar gevşedi ki tam bir gün ve gece boyunca sağaltıcı bir uyku uyudu. Tekrar uyandığında Hannah'ı yatağının yanında çömelmiş buldu. O uyurken sargılarını açmıştı. Taita o kadar bitkin düşmüştü ki onun ne yaptığını fark etmemişti bile. Başını kaldırınca kadın ona aşikar bir gururla gülümsedi. Kangren her zaman en büyük tehlikedir. Ama izi bile yok. Vücudun ateşler içinde yanmıyor. Ektiğimiz tohumlar bütün bölgeyi kaplamış. Acı denizini aşıp uzak kıyıya ulaştın artık dedi. Yaranın derinliğini ve ebadını düşünecek olursak, cesaretin ve dayanma gücün olağanüstüydü. Ama senden de bunu beklerdim. Artık kateteri de çıkarabilirim. Bakır tüp kolayca çıktı ve Taita iyice rahatladı. Geçirdiği çetin sınavın onu böylesine zayıf ve bitap bırakmasına şaşıyordu. Doğrulup oturması için Hannah ile hasta bakıcıların yardımı gerekmişti. Taita eğilip bedenine baktı. Daha önce de inceydi ama şimdi iskelet gibiydi. Bütün kaburgaları ortaya çıkmıştı. Kabuk kalkmaya başladı dedi Hannah. Bak nasıl yükseldi. Etrafındaki deri nasıl değişti? İyileşmeyi görüyor musun? İşaret parmağıyla eski ve yeni deri arasındaki çizgiyi gösterdi. İki deri kusursuz bir şekilde birbirine kaynamıştı. Eski deri yaştan ötürü krep bir kumaş gibi buruşmuş, üzerindeki kıllar incelmiş ve ağarmıştı. Görünen yeni deri ise sıkı ve cilalı fil dişi gibiydi. Göbeğinin altında giderek sıklaşan yeni kıllar vardı. Gür kasık kıllarının ilk habercileriydi bunlar. Yara kabuğunun ortasında Hannah'ın bakır tüpü çıkardığı bir delik vardı. Hannah orayı Doktor Assem'in bitki özlü merhemlerinden kalın bir tabakayla örttü. Merhem sayesinde alttaki yeni dokuya zarar vermeden kabuk yumuşayacak ve kalkacak diye açıkladı yeni sargıları yaparken. O işini bitirmeden Doktor Ray geldi ve o da Tayita'nın başına çömeldi. Parmağını ağzına soktu. "Burada bir şey oluyor mu?" diye sordu. Daha önceki ciddi ve profesyonel tutumu değişmiş, rahat ve dostça bir tavır takınmıştı. Ağzındaki parmak yüzünden Tayita'nın sesi boğuk çıktı. "Bir şeylerin büyüdüğünü hissedebiliyorum. Diş etlerimin altında sert yumrular var. Dokununca acıyor." "Diş çıkarma ağrıları," diyen Ray kıkırdadı. "İkinci bebekliğinizi geçiriyorsunuz lordum." Parmağını ağzının arkasına götürüp bir daha güldü. "Evet, tam dizi, akıl dişlerinizde dahil. Birkaç güne kadar kendilerini gösterirler. O zaman daha adam akıllı bir şeyler yiyebilirsiniz." 51. ayrımın sonu sayfa 432, devamı 52. ayrımda.